Ayrım 12.
Pantelimon yüzünü buruşturdu. Neredeyse tükürecekti. O sırada arkadan birisi sırtını dürtükleyiverdi. Sesini alçaltıp "Hadisene!" dedi. "Götür şunu onlara." Pantelimon bir adım ileri attı. O sırada General Sidorin onun başının üstünden kalabalığa bakıp çın çın öten sesiyle konuştu. "Selam size ağalar. Sağlığınıza duacıyız kumandanım." diye köylüler hep bir ağızdan kaba saba seslerle bağırdılar. General tuz ekmeği Pantelimon'un elinden aldı. "Teşekkür ederim." diyerek tepsiyi yaverine uzattı. Mantar miğferi gözlerinin üstüne kadar inik duran uzun boylu ekşi suratlı İngiliz albayı, kazakları soğuk bir merak ve ilgiyle seyrediyordu. Kafkasya'daki İngiliz askeri heyeti başkanı General Briggs'ten Bolşeviklerden temizlenen Don bölgelerini Sidorin'le birlikte teftiş etmesi için emir almıştı. Bir tercümanın yardımıyla kazakların ne havada olduklarını anlamaya çalışıyor, aynı zamanda cephedeki durum hakkında bilgi ediniyordu. Yolculuğun güçlüklerinden, tek düze sürüp giden bozkır manzarasından, can sıkıcı konuşmalardan, büyük bir devletin temsilcisi olarak yüklenmek zorunda kaldığı çeşitli karışık sorumluluklardan yorgun düşmüştü ama İngiliz kralı ve Britanya İmparatorluğu'nun çıkarları ihmale gelmezdi. Ora Hatibi'nin konuşmasını dikkatle dinledi ve hemen her şeyi anladı. Başkalarına belli etmiyordu. Rus dilini iyi bilirdi aslında. Orada toplanmış savaşçı bozkır çocuklarının çeşit çeşit yüzlerine gerçek bir İngiliz gibi şöyle yukarıdan baktı bir bir. Bir Kazak kalabalığıyla karşılaşanları her zaman etkileyen karma karışık soy özellikleri onun da dikkatini çekti. Islav kanından gelme sarışın bir Kazak'ın yanında her yanıyla Moğol'um diyen biri duruyordu. Onun yanındaki kolu sarılı, omzuna asılı olanı karga karası bir Kazak'tı. Kır saçlı bir dede ile konuşmaya dalmıştı. O dede desen sanki dosdoğru Tevrat'tan çıkmış da gelmiş. Albaya sorsan orada beli kemerli, Nuh-u Nebi'den kalma Kazak paltosuyla asasına dayanmış duran kır sakallı dedenin damarlarında Kafkas yaylalarında yaşayanların en saf kanı dolaştığına istediğine bahse girerdi. Albayın oldukça geniş tarih bilgisi vardı. Kazaklara bakarken düşünüyordu. Ne bu barbarların ne de onların torunlarının yeni bir Platov önderliğinde Hindistan'a yürümeleri söz konusu olabilirdi. Bolşevikler yenildikten sonra iç savaştan bezgin düşen Rusya büyük devletler arasında daha uzun zaman gerilerde kalacak, Britanya'nın doğudaki mülkleri daha yıllar ve yıllar tehlikeye girmeyecekti. Albay Bolşeviklerin ne olsa yenileceklerine inanıyordu. Soğuk kanlı düşünen bir adamdı o. Savaştan önce uzun yıllar Rusya'da yaşamıştı. Bu yarı barbar ülkede nasıl olur da komünist fikirler yer eder aklı almıyordu. Dikkati yüksek sesle aralarında fısıldaşan kadınlara çevrildi. Başını çevirmeden yan gözle kadınların tunç yüzlerine bakarken sımsıkı kapanmış dudakları belli belirsiz bir küçümsemeyle kıpırdıyordu. Pantelimon tuz ekmeği verdikten sonra geri çekildi, kalabalığın arasına karıştı. Vyashanska'dan biri Vyashanska nahiyesi Kazakları adına konuklara hoş geldiniz diyordu. Pantelimon adamı dinlemedi. Az ötede duran troykalara doğru yürüdü. Atlar hep köpük olmuş, canları çıkmıştı. İhtiyar kısrağının yanına gitti. Burnunu yenine sildi, içini çekti. Küfretmek, kısrağı hemen oracıkta çözüp eve götürmek geliyordu içinden. O denli boşa çıkmıştı umutları. Bu arada General Sidorin Tatarsklılara nutuk çekiyordu. Kızılların gerisinde yer alan askeri harekatı övüyor. Müşterek düşmanlarımıza karşı kahramanca dövüştünüz. Gördüğünüz hizmeti anavatan unutmayacaktır diyordu. Anavatan Bolşeviklerin ağır elleri altından adım adım kurtuluyor. Hepimizin bildiği gibi Kızıllara karşı silahlı mücadelemizde bilhassa önemli görevler yüklenen köyünüzdeki kadınlara minnettarlığımızın nişanelerini sunmak isterim. Birazdan isimleri okunacak Kazak kadın kahramanlarımız lütfen öne çıksınlar. Subaylardan biri kısa bir listeden isimleri okudu. İlk okunan Darya Melekova'nın ismi oldu. Diğerleri ayaklanmanın başlangıcında öldürülen Kazakların karılarıyla Darya gibi Serdobski alayının tesliminden sonra Tatarsk'a getirilen komünist tutsakların öldürülmesine yardım eden kadınlardı. Darya Pantelimon'un sözüne kulak asmamış, tarlaya gitmemişti. Alandaydı hatta kalabalığın içinde. Bayramlıklarını giymiş, kuşanmış, bekliyordu. İsminin okunduğunu işitir işitmez kadınları iteleyip sert adımlarla öne çıktı. Giderken beyaz, dantel kenarlı başörtüsünü düzeltiyor, gözlerini yarı kapamış, biraz sıkılgan gülümsüyordu. Yolculuktan, aşk maceralarından yorgun düşmüş olmasına rağmen pek de güzeldi. Güneş değmemiş solgun yanakları, fettan gözlerinin sıcak parıltısını yansıtıyordu. Rastıklı kaşlarının kıvrımında, gülümseyen, dudaklarının kenarında başına buyruk yakışıksız bir ifade vardı. Arkası kalabalığa dönük bir subay Darya'nın yolunu kapatmıştı. Darya, adamı yavaşça yana iteledi. ''Bırak da bir askerin dul karısı geçsin şöyle.'' Doğruca Sidorin'in yanına gitti. Sidorin, Saint George şeritli madalyayı yaverinden alıp beceriksiz bir hareketle Darya'nın ceketinin sol göğsüne iğneledi. Gülümseyerek kadının gözlerinin içine baktı. ''Demek geçen Mart'ta ölen sancaktar Melekov'un karısı sensin.'' ''Evet, birazdan para armağanı da alacaksın, 500 ruble.'' ''Bu subay verecek onu sana. Askeri ataman Afrikan Petrovich Bogayevski ve Don hükümeti gösterdiğin kahramanlıktan dolayı sana teşekkür ediyorlar. En iyi dileklerini kabul etmeni senden rica ediyorlar. Kederini yürekten paylaşıyorlar seninle.'' Darya generalin bütün dediklerini anlamadı bile. Başını sallayarak teşekkür etti. Yaverin elinden parayı aldığı, sessiz sessiz gülümseyerek daha gençliğini yitirmemiş generalin gözlerinin içine baktı. Hemen hemen aynı boydaydılar. Darya generalin zayıf yüzünü hiç sıkılmadan seyretti. ''Benim Piotr'ye verdikleri değere bak. Bir çift öküz bundan çok eder ama fena değil hani bu general hiç de fena değil.'' diye düşünüyordu. Sidorin Darya'nın gitmesini bekledi. O daha duruyordu. Yaver'le arkasında duran öbür subaylar kaşlarını kaldırıp birbirlerine gösterdiler güzelim dulu. Gözlerinde şen ışıltılar. İngiliz albayı bile şöyle bir canlandı, kemerini düzeltti, durduğu yerde ayak değiştirdi. Asık yüzünde uzaktan gülümsemeyi andırır bir şey belirir gibi oldu. ''Gidebilir miyim?'' diye sordu Darya. ''Ha, tabii.'' dedi Sidorin bir acele. Darya sıkılgan bir hareketle parayı koynuna sokup gitti, kalabalığın arasına karıştı. Nutuklardan, törenlerden bezmiş subaylar genç kadının hafifçecik salınmalı yürüyüşünü gözlediler. Martin Şamil'in karısı Sidorin'e yanaştı. Kararsızdı. Eski püskü gömleğine madalya iliştirilirken ağlamaya başladı. Öyle koyverdi gitti kendini. Öyle kadınca acı gözyaşları döktü. Subayların yüzlerindeki neşe hemen silindi. Yerini ciddi, acıyan, ekşi bir ifade aldı. ''Demek senin kocan da öldürüldü.'' diye sordu Sidorin yüzü asılarak. Ağlayan kadın ellerini yüzüne kapatıp sessizce başını salladı. ''O kadar çok çocuğu var ki hepsini birden bir arabaya sığdıramazsın.'' dedi Kazak'ın biri kalın sesiyle. Sidorin İngiliz'e döndü. ''Bolşeviklerle savaşta olağanüstü cesaret gösteren kadınlara armağan veriyoruz. Çoğu Bolşeviklere karşı ayaklanmanın başında kocalarını kaybetmişler. Kocalarının ölümünün intikamını almak için de bu kadınlar bütün bir komünist birliğini yok ettiler. İlki madalya taktığım kadın zalimliğiyle ün salan bir komünist komiserini kendi elleriyle öldürdü.'' Tercüman generalin sözlerini bir acele İngilizceye çevirdi. Başı önüne eğik dinleyen albay, ''Bu kadınların gösterdikleri cesareti takdir ediyorum.'' dedi. ''Acaba erkeklerle aynı şartlar altında mı savaşa katıldılar generalim?'' Sidorin kısaca ''Evet'' deyip sabırsız bir işaretle üçüncü dulu yanına çağırdı. Az sonra konuklar nahiye merkezine hareket ettiler. Ahali dağılmaya başladı. Herkes yine ot biçmeye gidiyordu. Otomobiller çevrelerinde havlayan köpeklerle gözden kaybolduktan az sonra kilisenin çiti yanında topu topu 3 yaşlı adam kalmıştı. ''Ne günlere kaldık?'' dedi biri kollarını iki yana açıp. ''Eskiden savaşta St. George haçını ya da madalyayı sahiden büyük bir iş görenlere, kahramanlara verirlerdi. Hem de ne adamlara verirlerdi. En gözü pek adamlar, en gözünü budaktan esirgemez, öyle her önüne gelenin göze alamadığı tehlikeli işlere atılan kişiler. Sonra öyle ahali kolay kolay ölümden, şandan söz açmazdı. Bugünlerde kadınlara madalya vermeye başladı. Yahu, bari bir şey yapmış olsalar. Kazaklar tutsakları köye getirdi. Kadınlar da öldürdüler onları. Silahsız adamları yabalarla öldürdüler. Kahramanlık neresinde bunun? Ben anlamıyorum. Tövbe tövbe, anlamıyorum. Bir başkası gözleri az gören çelimsiz bir ihtiyar bir ayağını yana çekti. Cebinden ağır ağır bez bir cüzdan çıkardı. Makamlar Novoçerkask'ta bu işleri daha iyi görüyorlar. Bana kalırsa şöyle demişlerdir. Herkesi yüreklendirmek için, herkes daha iyi savaşsın diye kadınlara da bir şeyler vermeli. İşte bir madalya, şu da 500 ruble. Hangi kadın böyle şerefe hayır der? Kimi kazak cepheye gitmek istemiyordur, kimi savaşta başımı belaya sokmayayım diyordur. Ama şimdi artık evde rahat huzur mu kalır? Karıları başlarının etini yiyecek, gece kumrusu çok gürültü yapar. Şimdi her kadın düşünecek, belki bana da bir madalya takarlar. ''Saçmalıyorsun emmi oğlu Fyodor'' diye üçüncüsü itiraz etti. ''Armağana layıktılar, armağan aldılar. Kadınlar dul kaldı. Bu para çiftlikte işlerine yarayacak. Madalyaları da onlara kahramanlık gösterdiler diye verdiler. Darya Melekova herkesten önce ölüme mahkum etti Kotliarov'u. Hakkı da vardı. Günahlarımızın takdiri Tanrı'dan, ya kadınları da suçlayamazsın. Akrabalık olunca işin içinde...'' Üç moruk kilisenin çanı ahaliyi akşam duasına çağırana kadar tartışıp sövüştüler orada. Çan çalmaya başlar başlamaz üçü de ayağa kalktı. Şapkalarını çıkardılar, haç çıkardılar, kilisenin avlusuna girdiler. 13. Şaşılacak şeydi. Hayat nasıl da değişmişti Melekov ailesinde. Daha az zaman önceleri Panteleimon Prokofievich evin mutlak hakimi görüyordu kendini. Ailenin her bir üyesi kayıtsız şartsız sözünü dinlerdi. Çiftlik işi birlikte görülür, kederler, sevinçler paylaşılırdı. Kuvvetli, sürekli bir uyuşma içindeydi bütün hayat onlar için. Aile sımsıkı tek bir varlıktı. Oysa şu geçen ilkbahardan beri her şey değişmişti. İlk ayrılan Dunya oldu. Babasının sözünü dinlemiyor değildi açıkça ama payına düşen işi hiç saklamadığı bir isteksizlikle yapıyordu. Kendisi için değil de bir başkasına çalışırmış gibi. İçine kapanık bir kız olmuş çıkmıştı. Aileden değildi sanki. Şen şakrak gülüşleri pek duyulmuyordu artık. Gregor cepheye döndükten sonra Natalya da yaşlılardan daha uzak durmaya başladı. Hemen bütün vaktini çocuklarının yanında geçiriyor, yalnız onlarla serbest konuşuyor, onların dertleriyle uğraşıyordu. Usul usul ama derinden bir şeyin yasını tutar gibiydi. Ailenin öbür üyelerine tek bir kelimeyle olsun derdini açıp kederini paylaşmaya yanaşmadı. Kimseye gidip yakınmadı, yükünü kendine sakladı. Darya'ya gelince, araba ve öküzlerle gittiği o yolculuktan sonra bütün değişti o. Sık sık kaynatasına karşı geliyor, İliniçka'nın sözüne hiç kulak asmıyordu. Durup dururken herkesle çatışıyordu. Hastayım dedi, tutturdu, ot biçmeye gitmedi. Öyle bir hali vardı, Melekovlar'da anca birkaç gün daha kalacak derdin, öyle. Panteleimon'un gözleri önünde aile parçalanıyordu. Bir o, bir de yaşlı karısı kaldı. Aile bağları birden hiç beklenmeksizin parçalanmıştı. Aralarında o eski içtenlik kalmamıştı. Birbirleriyle konuşurken birbirlerinin dalına basıyorlardı sık sık. Eskisi gibi hep bir masada oturmuyorlardı. Dostça geçinen tek bir aile gibi. Kazara bir araya düşmüş insanlara dönmüşlerdi. Hep savaşın yüzünden. Panteleimon pekala bunun farkındaydı. Dunya anasına babasına kızıyordu çünkü Misha Koşeyov'la bakire ihtirasının olanca sertliğiyle sevdiği adamla evlenme umudunu elinden almışlardı. Natalya içine kapanık doğmuş, öyle yaşamıştı. Şimdi de Gregor'un Aksinya ile en son takıntısından ötürü sessiz sedasız acı çekiyordu. Panteleimon hepsini görüyordu ya, ne yapsın? Ailesi içinde o eski düzeni yeniden kuramıyordu bir türlü. Bütün o olup bitenlerden sonra kıyasıya bolşevik bir adama nasıl versindi kızını? Sonra kaldı ki evlenmelerine rıza gösterseydi dahi neye yarardı? Damat olacak herif cephede, üstelik de Kızıl Ordu'nun içinde, oradan oraya koşturuyordu. Gregor da öyle ya. Ah, o subay üniforması olmayaydı üzerinde, Panteleimon gösterirdi ona gününü. Hem öyle bir gösterirdi ki bir daha Gregor Aksinya'nın avlusuna gözünün ucuyla bile bakmaya cesaret edemezdi. Bu savaş ama işte her şeyi bozmuş, hayatını gönlünce yaşama, evini gönlünce yönetme imkanını ihtiyarın elinden almıştı. Bu savaş perişan etmişti onu. Çalışma şevkini kırmış, büyük oğlunu almış götürmüş, ailesinin içine anlaşmazlık ve dik kafalılık getirmişti. Olgun buğdaylar üzerinden fırtına geçer gibi gelmiş geçmişti onun üzerinden. Ama fırtınadan sonra bile buğday yine dikelir, günün altında yine güzel. İhtiyar ne ki bu sefer dikelemedi. İçinden her şeye boş verdi. Adam sen de. General Sidorin'den mükafatını aldıktan sonra Darya'nın neşesi yerine geldi. Alandan döndüğünde heyecanlı ve mutlu görünüyordu. Gözleri parlaya parlaya madalyayı Natalya'ya gösterdi. "Niçin verdiler onu sana?" diye şaşkın şaşkın sordu Natalya. Emmi oldu İvan Alekseyeviç namussuzu için. Allah rahmet eylesin, bu da Piotr için. İçinde çıtır çıtır don kredi paralarının durduğu paketi çalımla açtı gösterdi. Yine de gitmedi tarlaya. Panteleimon yemekle göndermek istedi onu, razı edemedi. Rahat bırak beni baba, yolculuktan sonra öyle bir yorgunum ki. İhtiyarın yüzü asıldı. Darya onun gönlünü almak için yarı şakayla konuştu. Böyle bir günde beni zorla nasıl tarlaya gönderirsin? Günah valla. Benim için bayram bugün. Peki yemeği ben kendim götürürüm dedi ihtiyar. Para ne olacak? Ne olacak diye Darya şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Parayla ne yapmayı düşünüyorsun diye sordum. O benim işim, canım ne isterse onu yaparım. Evet ama ne demek istiyorsun, sana parayı Piotr için vermediler mi? Parayı bana verdiler, sen harcayasın diye değil. Evet ama sen bu aileden misin değil misin? Sen ailenin bu kadınından ne istiyorsun baba? Parayı kendine mi alacaksın? Hepsini demiyorum ama Piotr'a ne dersin, bizim oğlumuz muydu değil miydi ha? Benim karıyla benim de bir payımız olmak gerekmez mi hani? İhtiyar pek bir kararsızca hak iddia ediyordu paranın üzerinde. Darya hemen üste çıktı. Yukarıdan sakin bir sesle konuştum. Size zırnık vermem. Tek bir ruble olsun vermem. Bu parada hiç payın yok senin. Olsaydı sana verirlerdi. Ne patırtı ediyorsun öyle payım payım diye. Kimse paydan söz açmadı. Elini parama hiç uzatma, alamazsın. Panteleimon son bir kere daha denedi. Bizimle yaşıyorsun, ekmeğimizi yiyorsun. Ne demektir bu? Yani şey, ortak olmalı demektir. Herkes kendi işine bakacak olursa ne oluruz sonra? Ben buna müsaade etmem. Dedi. Ama Darya kendine ait olan parayı Panteleimon'a vermeye hiç niyetli değildi. Arsız bir gülümsemeyle açıkladı. Ben seninle evli değilim baba. Bugün sizinle yaşıyorum ama yarın belki evlenirim. Ondan sonra bir daha zor görürsünüz beni. Yediğim ekmeğin parasını da size ödeyecek değilim. Sizin için 10 yıl çalıştım ben. 10 yıl. Kendin için çalıştın ulan günahkar kaltak. Panteleimon öfkeyle haykırdı. Bir şey daha söyledi bağırarak ama Darya onu dinlemedi bile. Eteğinin ucunu savurup ihtiyarın burnu dibinde döndü, konuk odasına gitti. Yanlış kapı çaldı, yanlış diye fısıldadı alaycı bir gülümsemeyle. Konuşmaları orada sona erdi. Gerçekten de Darya ihtiyarın öfkesinden korkup hakkından geçecek kadınlardan değildi. Panteleimon tarlaya gitmeye hazırlandı. Yola çıkmadan önce İliniçka ile kısaca konuştu. Darya'ya göz kulak ol sen, dedi. Niçin göz kulak olacakmışım? İliniçka şaşırıp sordu. Niçin olacak? Pılısını pırtısını toplar da kaçarsa sonra? Belki bizim eşyalardan da alır götürür. Bana sorarsan bir kurduğu var kafasında. Delikanlının birini bulduysa yakında evlenir mi evlenir hani? Belki haklısın diye İliniçka iç geçirdi. Köyün dışında hokollar gibi yaşıyor. Hiçbir şeyi beğenmez. Her şeye burun kıvırır. Bugünlerde ayrı düştü bizlerden pek. İstediğin kadar dene. Bir kere dilim olmuş ekmeği somuna ekleyemezsin. Karıyı yeniden eklemeye çalışacağız da ne olacak? Öyle bir şey derse sakın tutayım deme. Aptallığı bırak. Gitsin evden. Bıktım artık bu karının derdinden be. Pantelimon arabaya tırmandı. Öküzleri dürtüklerken sözünü bitirdi. Ateşten kaçar gibi işten kaçıyor ama yemeğin iyisini ister hep. Aklı fikri eğlencede. Piotra da nur içinde yatsın gitti onun gibisini aldı. Ailede yeri yok. Kadın değil bu, baş belası. İhtiyarlar yanılıyorlardı. Kendine yeni bir koca bulmak Darya'nın aklının ucundan geçmemişti. Evliliği düşünmüyordu. Başka bir derdi vardı. O gün bütün gün şendi, herkesle iyi geçindi. Para tartışması bile neşesini kaçırmadı. Uzun bir zaman aynanın önünde döndü durdu, dört bir yönden madalyasını inceledi. Çizgili Saint George şeridinin hangi cepkene daha iyi gittiğini görmek için tam beş kere üstünü değiştirdi. Birkaç haç daha almalıyım şimdi dedi kendi kendine. Sonra İliniçka'yı konuk odasına çağırdı. Avcuna 22 ruble tıkıştırdı. İhtiyar kadının boğum boğum elini kendi ateş gibi ellerine alıp göğsüne bastırdı. Fısıldadı. Piotra'nın ruhuna dua okunsun için. Şöyle kilisede dua okusunlar. Biraz da yulaf açlarsın, cemaate dağıtırlar. Birden ağlamaya başladı. Bir dakika sonra gözleri hala yaşlı yaşlı pırıldıyordu ama Mişatka ile oyuna dalmış, bayramlık ipek şalını çocuğun üzerine sarıyor, sanki ömrü boyunca hiç ağlamamış, tuzlu gözyaşı tadını hiç tatmamışçasına gülüyordu. Dünya tarladan döndükten sonra daha da neşelendi. Madalyayı nasıl aldığını, generalin nasıl öyle ciddi ciddi konuştuğunu anlattı. Sonra çaktırmadan Natalya'ya bir göz kırptı. Ciddi bir yüz takındı. Dünya'ya onun Darya'nın Saint George haçı alan bir subay dulu olarak subay rütbesine yükseltileceğini, yaşlı kazaklardan kurulu bir bölüğün kumandanı olacağını bildirdi. Çocukların gömleklerini onaran Natalya Darya'nın söylediklerini dinlerken gülümsememek için zor tutuyordu kendini. Fakat Dünya hepten afallamıştı. Ellerini kavuşturup yalvardı. Darya, canım Darya, masal anlatmayı bırak şimdi İsa hakkı için. O hale geldim ki artık ne zaman doğru söylüyorsun, ne zaman atıyorsun bilemez oldum. Doğru dürüst konuşsana.